Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programıyla tekrar beraberiz inşallah. Akın hocamla beraber bugün iman hakikatlerinden bahsedeceğiz. Evet,
İnşallah.
buyur hocam.
Şimdi iman hakikatlerinden bahsediyoruz, ahir zamandan bahsediyoruz, Kur'an mucizelerinden bahsediyoruz. En önemli konular şu anda, yani tüm insanlar için, sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlar için en önemli konular inşallah. Bu hayvanlardaki mucizeler, hayvanların yapılarındaki mucizeler de Allah'ın izniyle insanların imanının artmasına ve kesin bilgiyle iman etmelerine vesile oluyor. Çünkü canlılarda nereye baksak bize 150 senedir Darwinizm, işte canlıların son derece basit yapılarda olduğu, yani toprağın içerisinde, çamurun içerisinde milyonlarca yılda oluşabileceği gibi bir telkin verdiler. Fakat bilimsel gelişmelerle canlıların hani genel yapılarını bırakın, tek bir hücrenin, tek bir organelinde, tek bir yapısındaki bir sistemlerin dahi çok detaylarla, muhteşem bir sanatla yaratıldığını biz gördük bilim vesilesiyle. Dolayısıyla bir yerde böyle detaylı bir sanat varsa, detaylı bir bilgi varsa bu o sanatın sanatçısını ve sahibini gösteriyor bize. Ben kısa bir sunumla başlayabilirim. Hayvanlarla ilgili bilmediğimiz bazı gerçekler. Mesela karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabiliyorlar. Yani normalde hani 50 kiloluk bir insanın 2,5 tonluk bir cismi taşıması gibi adeta. Bu kadar küçük bir yapıda olmalarına rağmen Allah onlara muazzam bir güç vermiş ve istedikleri şekilde bütün işte yuva yapımlarında mesela bitkilerin yapraklarını toplayıp onları çiğneyip antibakteriyel maddelerle de temizleyip dezenfekte edip ondan sonra kendi yuvaları içerisinde mantar yetiştiriciliği yapabiliyorlar. Bunları yapmaları için de böyle bir güce sahip olmaları lazım. Allah da o gücü vermiş. Mesela kelebekler ayaklarıyla tad alıyorlar. Bu da çok enteresan. Çiçeğin üzerine konduğu zaman gerçekten de onun nektarını, işte poleninin kalitesini anlaması için Allah onlara bu şekilde bir kolaylık nasip etmiş. Ayaklarıyla tat alma yetenekleri var. Bir sineğin saatteki hızı 8 kilometre. Bu da yani arabalarla kıyasladığımız zaman düşük gibi duruyor olabilir ama insanla kıyasladığımızda muazzam bir hız. Küçücük bir canlı açısından. Sivrisinekler yine sadece dişi sivrisinekler ısırıyor. Bunun sebebi de yavruları için, yumurtaları için ihtiyaç duyduğu proteini insanın kanından elde etmesi lazım. Normalde bu kanı kendisi kullanmıyor. Yavrularının, işte yumurtalarının protein ihtiyacı için bunu karşılıyor. Yarım kilo bal yapabilmek için arılar 2 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar. Bakın 2 milyon çiçekten bahsediyoruz sadece yarım kilo bal için. Yani biz böyle mesela alıyoruz yarım kilo balı evde. Rahat bir şekilde, güzel, lezzetli bir şekilde yiyoruz ama bunun için 2 milyon çiçek dolaşılıyor. Bakın. Arılar 2 milyon çiçek dolaşıyor ve bize o şekilde ulaşıyor. Yani Allah bizim emrimize vermiş bu canlıları. Bütün canlılarda olduğu gibi Allah ayetlerinde zaten buyuruyor. Hayvanları da, güneşi de, ayı da, tüm dünyadaki canlıları, bitkileri, hayvanları hepsini emrinize amade kıldık buyuruyor inşallah ayetlerinde. Mesela atlar yine bir ay kadar ayakta kalabiliyorlar. Atlar da mesela insanlığın emrine verilmiş bir canlı. Şu döneme kadar özellikle, şu geçtiğimiz işte 50 sene öncesine kadar insanlar en çok atla ulaşımlarını sağlıyorlardı. Ve pek çok açıdan çok güçlü bir hayvan. Bakın bir ay ayakta kalabiliyor. Aynı zamanda vücut yapısı da çok kuvvetli. Çok uzun mesafeleri gidebiliyor. Aynı zamanda vücutlarında yorulma gibi bir mekanizma olmadığı için hiçbir şekilde sahibine karşı gelerek ben daha fazla yürüyemiyorum demiyor. Daha fazla gidemiyorum demiyor. Zaten biliyorsunuz atlar çatlayana kadar koşuyorlar. Yani onların kaslarında laktik asit fermantasyonu gibi bir olay olmadığı için herhangi bir yorulma gibi bir şey de hissetmiyorlar kesinlikle. Yine bir pire kendi vücut yüksekliğinin 100 katı fazlaya kadar sıçrayabiliyor. Bakın gözle neredeyse göremediğimiz bir canlı. Bir insanın 200 metre zıplaması gibi bir şey insan açısından düşünecek olursak. Bir pireye Allah böyle bir şeyi nasip ediyor. O da kendi için gerekli bir şey. Çünkü çok küçük bir canlı. Bir yerden bir yere gideceği zaman çok vakit kaybetmiyor. Sadece bir zıplamasıyla bayağı bir mesafe kat edebiliyor. Allah bütün canlılarda o canlıya özel sistemler yaratıyor ve o canlının tam ihtiyacı olan sistemler yaratıyor. Evrimciler ne diyor? Bu ihtiyaçları zamanla İşte kendi kendine mesela neye ihtiyacı var? Görmeye mi ihtiyacı var? Hemen mutasyonlar onun yardımına koşuyor. İşte sana bir çift göz yapalım diyorlar. DNA'na kodlayalım bunu diyorlar. Ya evrimcilerin iddiası tabii ki bu. Ondan sonra DNA'sına göz bilgisini kodluyor. Sadece görme de değil. Mesela biz şu anda iki gözümüzle görüyoruz. Fakat bu iki göz öyle bir açıyla yerleştirilmiş ki kafatasına, o iki gözden gelen, iki ayrı açıdan gelen görüntü beyinde birleştirerek üç boyutlu hissi oluşturuyor insanda. Yani normalde bir insan tek gözüyle de görüyor ama tek gözüyle iki boyutlu görüyor. Yani resim gibi görür adeta tek gözüyle. Fakat iki gözden gelen o farklı ufak açıyla üç boyutlu halde görüyor. Mesela üç boyutlu filmlerin mantığı da öyledir. Yine göz gibi iki kamerayla şu şekilde açıyla çekilir görüntü. Ondan sonra o görüntü aynen insandaki gibi yan yana üst üste binecek şekilde çok ufak bir arayla üst üste getirilir. Üst üste getirilen görüntüler tabii biraz bulanık gibidir, birbirine karışmış gibidir. Üç boyutlu gözlükte onları birleştirip üç boyutlu hale getirir. Tabii bu teknoloji yeni bulunan bir teknoloji ve gözden ilham alınarak bulunan bir teknoloji. Fakat bu dediğimiz, bahsettiğimiz teknoloji aslında milyonlarca senedir canlılarda var. Yani insana baktığımızda zaten bu şekilde doğuyor. Geçmişteki canlılara baktığımız zaman da kafatası yapılarından göz yapılarının açısının her zaman böyle olduğunu görüyoruz. Allah dolayısıyla bir nimet vermenin de ötesinde o nimeti de en lüks şekilde insan için sunuyor, yaratıyor. Dolayısıyla biz bunları gördüğümüz zaman şükretmemiz lazım ve Allah'ın bu kadar yarattığı detayla ilgili de gece gündüz düşünmemiz gerekiyor. Allah emrediyor çünkü ayetinde. Onlar boşuna yaratmadın. Gökler ve yer konusunda düşünürler. Ve Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, bizi ateşin azabından koru derler buyuruyor. Yani Allah'ın emri göklerin ve yerin yaratılışı konusunda her Müslüman düşünmekte görevli. Nasıl düşünebilir? Bilgiler edinerek düşünebilir. En güzel bilgiler zaten hocamızın kitaplarında, 300'ün üzerinde kitabı var hocamızın. Hepsinde binlerce, on binlerce iman hikmeti var. Baktığımız zaman işte gökyüzünün yaratılışı, yerin yaratılışı, uzaydaki dengeler, işte mesela gözdeki mucize, insan mucizesi, insanın yaratılış mucizesi, hocamızın kitaplarından bazıları bunlar. İşte sivrisinek mucizesi, örümcek mucizesi, karınca mucizesi. Yüzlerce kitabı var hocamızın. Hepsinde detaylı bir şekilde iman hikmetleri anlatılıyor. Biz de okuduğumuz zaman Allah'ın yaratma sanatının detaylarını görüyoruz. Yani Allah bu kadar detaylı yaratması insan ilgilenmesin diye değil. İnsan daha çok üzerinde düşünsün. Allah'ın sanatını daha çok tefekkür etsin. Ve ondan sonra kesin bilgiyle imana kavuştuktan sonra Kur'an'ı da Allah'ın izniyle, Allah'ın ayetlerini de net ve kesin bir bilgiyle kabul etsin. Yoksa baktığımız zaman iman hikmetlerine gerek yok, biz zaten iman ediyoruz diyenlere baktığımız zaman bir ayet söylüyoruz. Yani tek bir ayeti bile kabul edemiyorlar. Yani diyorlar ki bize iman hikmetlerine gerek yok, biz zaten iman ediyoruz, biz bayağı inançlıyız. Kur'an'a iman ediyoruz. Tabii ki Kur'an'a da elhamdülillah Müslümanız. Kur'an'a da iman ediyoruz. Peki bir ayette şöyle geçiyor bu konuda. Bu konuda ne diyorsun? Ha ben o konuda farklı düşünüyorum diyor. E demek ki iman edemiyorsun. Demek ki iman hikmetlerine ihtiyacın var. Kesin bilgiyle Allah'a bir iman edeceksin. Ondan sonra Kur'an'ı okuyacaksın. Kur'an'ı gördüğünde her ayeti zaten Allah katındandır. Demek ki ben yanlış biliyormuşum, doğrusu buymuş deyip kendi mantığını değiştireceksin. İman etme budur. Ama hocamız da sürekli bahsediyor. Değişik bir iman, Müslüman modeli oluşturmaya çalıştılar. Kur'an ayetlerini kabul edemeyen, tabii bir kısım Müslümanlardan bahsediyorum, çok az bir grup. Kur'an ayetlerini kabul edemeyen, Allah iman konusunda iman ettik deyip üzerinde düşünmeyen bir Müslüman modeli oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii bu Allah'ın izniyle başarısız olacak bir metot. Çünkü hocamızın yoğun çalışmaları var bu konuda, çok detaylı bir şekilde anlatıyor her gün. Hem iman hikmetlerini hem Kur'an mucizelerini inşallah ve Kur'an'ın yeterliliğini aynı zamanda. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç iman hikmetleri bizim için çok önemli ve sürekli üzerinde düşüneceğimiz konular inşallah.
Evet inşallah hocam. O zaman hücrelerden bahsederek devam edelim. Bir alabilir miyiz? Hipotalamus hücreleri var. Bildiğimiz gibi vücudumuzda 100 trilyon hücre yer alıyor ve bu hücrenin yaklaşık olarak tabii bu hücrelerin her birinin farklı görevleri var. Adeta bu hücrelere görev verilmiş ve bu görevlerini insan ömrü boyunca gerçekleştiriyorlar. İşte bu farklı görevi olan hücrelerden biri de hipotalamus hücreleri. Bakın şimdi bu hücreleri inceleyelim. Yer alan çizimlerle beraber. Öncelikle beyinde bulunan hipotalamus hücresinin zarlarında alıcılar bulunuyor. Bu alıcılar neyi algılamak üzere yaratılmışlar? Kandaki sıvı miktarını. Kandaki sıvı miktarını bu alıcılar sürekli kontrol ediyorlar bakın. Ölçüyorlar. Tabii bu ölçme esnasında ne bir laboratuvarları var, ne araç gereçleri var çizimde, çünkü anlaşılsın diye bu şekilde çizimler yapıldı. Ama hiçbir şekilde bu çizimde de görülen cihazlara sahip değiller. Bu çok önemli anlaşılması açısından mucizenin, maşallah. Daha sonra hipotalamus hücreleri kandaki sıvı miktarını ölçüyorlar dedik. Evet, diğer slaytlarımızda da gördüğümüz gibi hipotalamus hücresi, alarm durumuna geçen hipotalamus hücresi derhal beynin arka kısmında bulunan hipofiz bezine bir mesaj gönderiyor. Ne bu mesaj? Mesaj şu: kandaki sıvı miktarı düştü, önlem alınması gerekiyor. Çünkü bu sıvı miktarının düşmesi çok büyük sorunları yol açabiliyor tabii ki insan vücudunda ve tüm canlıların vücudunda. Dolayısıyla buna yönelik önlem alınması için bakın hipofiz bezine mesaj gönderiyor hipotalamus hücreleri. Evet, hipotalamus hücresinin gönderdiği mesajı alan hipofiz bezi kendisinde depolanmış olan vazopresin adlı hormonu kan dolaşımına daha fazla miktarda bırakıyor. Yani burada alınmış bir tedbir görüyoruz bakın. Biz hipofiz bezi zaten daha önceden bu vazopresin adlı hormonu kendisinde depoluyor. Yani bir alarm durumunda devreye geçmek üzere depolamış kendisinde. Ve bu alarm durumu oluştuğunda, mesaj geldiğinde deposundaki vazopresin hormonunu serbest bırakıyor, daha fazla bırakıyor. Daha sonra ne oluyor peki incelediğimizde? Vazopresin hormonu üretildikten sonra bir başka proteinin içine paketleniyor. Şu an depolanma aşamasını anlatıyoruz. Paketlenen vazopresin hormonları hipofiz bezine transfer ediliyor ve zamanı geldiğinde kullanılmak üzere burada depolanıyor. Yani depolanma aşamasından önce bir proteinle beraber, özel proteinle beraber paketleniyorlar ve hipofiz bezine yerleştirilerek burada depolanmaları sağlanıyor. Ve daha sonra da alarm durumuna geçildiğinde salgılanıyor dedik. Şimdi hipofiz bezine kandaki su seviyesinin düştüğü haberi ulaşır ulaşmaz hipofiz bezindeki depodan kan dolaşımına bırakılan vazopresin hormonları böbreklere ulaştırılır. Bakın adeta bir lojistik işiyle meşgul olan bir firmadan bahsediyor gibiyiz. Bir yerden ihtiyaç belirtiliyor. O ihtiyaç neticesinde bir kere ihtiyacın ne kadar olduğu tespit ediliyor. Ne kadar ürün çıkarmak gerektiği tespit ediliyor. Daha sonra bu ürünler depolardan çıkarılıyor ve tam ilgili yere gönderiliyor. Neresi orası? Böbrekler. Kandaki sıvı miktarı ile ilgili olan vazopresin hormonunun uyarısı böbreklere iletiliyor. Bakın kalbimize gitmiyor, ayağımıza gitmiyor, bacağımıza herhangi bir yere gitmiyor, böbreklere iletiliyor. Böbreklerde ne işlem gerçekleşiyor? Mesaj geldikten sonra hipofiz bezindeki depodan kan dolaşımına bırakılan vazopresin hormonları derhal böbreğe ulaşırlar. Sağ ayağında gördüğümüz böbrek kesidi, evet, sağ tarafta gözüküyor. Ve kandaki su yoğunluğu yükseldiğinde hipotalamusta bulunan algılayıcılar vazopresin hormonunun salgılanması işlemini yavaşlatıyorlar. Yani bu önlem sayesinde insanda bazı şeyler devreye giriyor. Tabii böbrek bu vazopresin hormonunu alınca insanda bazı olaylar vuku buluyor. Ne bu olaylar? Mesela tükürük bezlerinin salgılamasını durdurması gibi. Bu bir insana su içmeye yönlendiren, yani sıvı almaya yönlendiren bir etken. Hemen böbrek bu uyarıdan sonra mesela yaptığı işlerden biri tükürük bezlerinin salgılanmasını durdurması. Evet. Böylece insan su içmeye yönlendirilmiş oluyor bakın. Yani küçücük hücreler insanı yönlendiriyorlar. Niçin? O insan hayatını devam ettirebilsin diye. Daha sonra insan sıvı aldığında, su aldığında, yeterli su miktarı sağlanmış olduğunda kandaki, tekrar vazopresin hormonunun devreden çekilmesiyle bu sefer, yani salgılamasının durdurulmasıyla artık böbreğe o mesaj iletilmiyor ve insanın sürekli su içmesi de, çünkü bunun da ayrı bir zararı olacaktı, engellenmiş oluyor. Maşallah. Burada tabii biz hücrelerin çok çok üstünde bir akıl şuur görüyoruz. Hücrenin biliyoruz ki biz gözle göremediğimiz hücreler bir arada bu kadar koordineli bir şekilde çalışmaları mümkün değil. Yani onları yöneten, onları sürekli anan, yaratan ve onlara ilham eden bir yaratıcı eğer olmasaydı bu şekilde koordineli çalışmaları mümkün olmazdı. Bunu zaten İnşallah. Aklı başında her insan gördüğünde anlar inşallah. Demek ki çok büyük bir akıl tarafından bu süreçler sürekli yönetiliyor. Bakın her insanda, sende, bende, tüm arkadaşlarımızda, tüm kardeşlerimizde bu süreçler devam ediyor. Tüm insanlarda. Ve hiçbir sorunla karşılaşmadan biz gerçekten kandaki sıvı oranımız düştüğünde hemen susuyoruz. Ve gidip su içmek istiyoruz. Su içme hissimiz devreye giriyor. Bu şekilde devam ediyor ömrümüz inşallah. Evet hocam, hücre bölünmesinden bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü hücrenin bölünmesi insan hayatında çok büyük bir öneme sahip. Şimdi hücrelerden bahsettik, bu hipotalamus hücresinden de bahsettik. Vücudumuzda sıvıyı, kandaki sıvı miktarını koruyan aynı düzeyde. Şimdi bu hücrelerin de tabii ki bir ömrü söz konusu. Yani ömrü dolduğunda bu hücrelerde ölüyor ve yerine yenisinin oluşması gerekiyor. Nasıl oluşuyor? Hücrelerin sürekli bölünmesiyle yeni hücreler sağlanmış oluyor vücutta. Bakın, eğer bu olmasaydı, hücre bölünmesi gerçekleşmeseydi, ölen hücrelerden sonra ne olacaktı? Hücre azlığı söz konusu olacaktı ve mesela görevlendirilmiş hücreler o görevlerini yapamayacaktı. Dolayısıyla bu bizim hayatımızı etkileyecekti. Ve insan bu durumda yaşayamazdı. Şimdi bu hücre bölünmesinin süreçlerini inceleyelim. Öncelikle iki ana bölünme söz konusu. Yani iki çeşit bölünme var hücrelerde. Bir mitoz bölünme, bir mayoz bölünme. Şimdi mayoz bölünmeyi inceleyelim ilk olarak. Mayoz bölünmede, evet, animasyonda gördüğümüz gibi hücre içindeki kromozomların, yani DNA'nın bölünerek, ayrılarak diğer hücreye aktarıldığını görüyoruz, bölünen hücreye. Şimdi bu hücre çeşidi insanın üreme hücresinde gerçekleşiyor. Mayoz bölünme. Yani şöyle söyleyelim. Annedeki, bayanlardaki rahimde gerçekleşen yumurta hücresi oluşurken mayoz bölünme ile yumurta hücresi oluşmuş oluyor. Niçin bu gerekli? Çünkü her hücrede 46 kromozom var bildiğimiz gibi. Ama üreme hücrelerinde 23 kromozom var. Şimdi normal canlı hücresinin bölünmesinden farklı bir şey bu. Neden 23 olması gerekiyor? Çünkü anneden gelen yumurta hücresinin ve babadan gelen sperm hücresinin birleşmesiyle 23 artı 23, 46. Tam bir, yani insan vücudundaki hücrenin kromozom sayısına eşit olması için üreme hücrelerinde bu şuurlu olarak, bilinçli olarak düşürülmesi gerekiyor bakın. Ve tam gerçekten biz buna sürece baktığımızda düşürdüğünü görüyoruz maşallah. Evet, süreci incelemeye devam edelim. Evet, mayoz bölünmede şimdi çok büyük hikmetler görüyoruz biz. Bir kere en önemlisi şu, mayoz bölünmede hiçbir şekilde şuursuz, rastgele bir bölünme görmüyoruz biz. Yani bu 23 kromozomun şuurlu olarak seçilmesi gerekiyor bölünme esnasında. Ya bu üreme hücrelerinde bu 23 kromozomun bilinçli olarak adeta bu üreme hücrelerine konması gerekiyor 23 kromozomunda. Burada bir eksiklik olsa, bu 21 olsa, 22 olsa veya daha fazla olsa, işte o zaman bebeğin gelişimi bozulmuş olacak. Sağlıklı bir insan dünyaya gelemeyecek. Ve hayat en başından, daha doğrusu, bitmiş olacak. Evet. Şimdi üreme hücrelerinde dedik ki yarıya düşürülüyor ve 23 kromozom alınıyor. Ve birleştirdiğinde tekrar 46 oluyor. Eğer tek hücreden, yani mesela anne rahmindeki oluşan yumurta hücresine 46 kromozom aktarılsaydı, babada da hiç kromozom aktarılmasaydı, yani tek taraftan gelseydi bütün kromozomlar, ne olurdu? Doğan bebek birebir kopyası olurdu.
Annenin, değil mi?
Annenin kopyası olurdu böyle bir durumda. Eğer babadan gelseydi 46 kromozom, anneden hiç kromozom aktarılmasaydı, bu sefer babanın kopyası olurdu. Bir çeşitlenme oluşmazdı. Yani çocuğun farklı olması durumu oluşmazdı. Dolayısıyla 23 anneden, 23 babadan gelip Bakın bu gelmeler ama rastgele olmuyor. Bu çok önemli. Yani evet. Rastgele seçilen kromozomlarla değil. Bilinçli olarak burada mayoz bölünmeyi kontrol eden hücreden bahsediyoruz biz. Hücrenin çekirdeği yine DNA'sı tabii bu bölünmeyi kontrol ediyor. Ve başında büyük bir düzen var, sonunda büyük bir düzen var. İşlem tamamen hücrenin kontrolünde gerçekleşiyor. Evet. Ve burada ne oluyor? DNA karışımı dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor. Çünkü 23 anneden, 23 babadan. Ve ikisine de benzeyen, ikisinden de benzer özellikler bulunan, mesela gözü babaya benzeyebiliyor ya da saç rengi babaya benzeyebiliyor. Değişebiliyor bu. Maşallah bu şekilde bir bebek dünyaya gelmiş oluyor. Şimdi detaylarını inceleyecek olursak.
Aynı türde olması gerekiyor tabii bu canlıların. Farklı tabii, türdeki canlılar evet. Çiftleşme durumu olmuyor.
Kromozom sayıları farklı.
Kromozom sayıları farklı. Kromozom yapıları farklı. Eşleşme ihtimalleri yok o kromozomların kesinlikle. Dolayısıyla aynı türde olması lazım. Dolayısıyla yine farklı türdeki canlıların çiftleşmesiyle bir canlı oluşmadığına göre türler de kendi aralarında bir geçiş sağlayıp başka bir türe geçişmesi mümkün değil. Mesela bu biraz önce bahsettiğin 46 kromozom olması gerektiği gerçeği de mesela bu işte röntgen cihazlarının olduğu bölümlere hamile bayanların girmesi yasaktır. Girmesi evet. Hiçbir şekilde. Neden girmez? Çünkü radyasyon vardır bol miktarda ve hamile kadınların o sırada zaten içeride çocuk oluşuyor. Yani yaratılıyor çocuk. Her an DNA kopyalamaları gerçekleşiyor. O DNA kopyalamalarından bir organın gelişimi yavaş yavaş sağlanıyor. Burada neden izin verilmiyor o bayanların o bölüme girmesine? Çünkü bir radyasyon isabet ederse tam mesela işte karaciğer oluşurken onunla ilgili bölümün bilgisi zaten mükemmel olarak var. Anne babadan gelen genlerde. Tam o anda bir değişiklik yaparsa o genler üzerinde radyasyon, mutasyona uğratırsa dolayısıyla üreteceği bilgiyi bozmuş oluyor. Yani şuna benziyor. Mesela bir proje var, bina projesi. O projeye göre siz binayı yapıyorsunuz. Tam binanın yapım aşamasında birisi gelip de projede rastgele değişiklikler yaparsa sonra hadi bu şekilde devam edin derse ne olur? Bina hiçbir şeye benzemez. Yamuk yumuk bir şey olur bina. İşte balkonu ayrı bir yerde olur. Ondan sonra penceresi alakasız bir yerde, alakasız bir şekilde olur. Vesaire böyle zararlar verirsin siz projedeki rastgele yaptığınız değişiklikle. Dolayısıyla orada da aynı şey geçerlidir. DNA projesi var. O projeye göre bütün hücreler canlıyı Allah'ın emriyle oluşturuyorlar. Allah yaratıyor o sırada. Fakat siz o anda o Allah'ın yarattığı sebep olan DNA'ya bir zarar verirseniz, o projeyi tam yapım aşamasında değiştirirseniz, dolayısıyla bir bakıyorsunuz, işte anne karnından doğduğu zaman bebek gözleri oluşmamış. Neden? Çünkü göz bilgisine mesela zarar gelmiş oluyor mutasyonla. Göz bilgisi olmayınca nasıl yapacaklar gözü? Yapamıyorlar. Dolayısıyla hücreler oluşturamıyorlar. Veyahut da işte kalp kapakçığında bir sorun oluyor. Neden? Çünkü onunla ilgili bilgiye zarar gelmiş oluyor mutasyon sonucu. İşte ayağının mesela parmaklarıyla ilgili mesela 5 parmağı var. Tam onunla ilgili bölgeye mutasyona uğruyor. Bir bakıyorsunuz 10 parmağı oluyor tek ayağında. Ufak bir duplikasyonla. Dolayısıyla hiçbir evrimci kalkıp da işte evrimci bir bayan hamile haliyle röntgen şeyine girmez, odasına girmez. Değil mi? Ama nasıl o zaman mutasyonlar faydalı diyorlar? Madem faydalı o zaman girsin. Hatta orada geçirsin hamilelik dönemini. Bakalım nasıl bir çocuk dünyaya geliyor?
Evet.
Yani yeni bir organa sahip bir çocuk dünyaya gelebilir mi? Yeni bir sisteme sahip bir çocuk dünyaya gelebilir mi? Mesela kalbi daha iyi atan, daha iyi kan pompalayan bir çocuk dünyaya gelir mi? Onlar da biliyorlar olmayacağını böyle bir şey. Yani çocuğun öyle bir ortamda zaten oluşması bile mümkün değil. Yani büyük ihtimalle hani öyle bir ortama girse ve uzun süre beklese bir bayan, hamile bir bayan zaten çocuğu düşük olarak dünyaya gelecektir. Çünkü zaten mükemmel bir sistem var. Siz mutasyonla onu bitiriyorsunuz, batırıyorsunuz yani tamamen. Dolayısıyla buradan da mutasyonların zararlı olduğunu ve DNA'nın ne kadar mükemmel olduğunu, DNA'nın o farklı yumurtalardan gelen yumurta hücrelerinden gelen kromozomlarla ne kadar muhteşem bir birleşme yapısına sahip olduğunu biz görüyoruz, anlıyoruz. Mutasyonlar buna bir fayda sağlayamaz.
Evet, burada hücrelerin gerçekten hani yönetilmeleri dışında, Allah'ın onlara ilham etmeleri dışında başka bir seçenek olmadığını görüyoruz. Çünkü bir hücre o an mayoz bölünme mi yapacak, mitoz bölünme mi yapacak, buna karar verecek şuura sahip değil. Bakın, sadece üreme organlarında mayoz bölünme oluyor. Çünkü kromozom sayısının düşürülmesi gerekiyor. Hücre nereden bunu bilebilir? Hücre daha önce başına gelmemiş bir şey, karşılaşmamış bir şey. Hani öyle de denebilir çünkü. Daha önce yaşadı zaten vesaire, evrimciler açısından söylüyorum. Ama ileride olacak bir birleşme için, hatta erkek için düşünecek olursak onun vücudunda gerçekleşmeyecek bile bir olay için önceden tedbir alıyor, mayoz bölünme yapıyor. Ve kromozom sayısını düşürüyor. Maşallah. Evet. Şimdi mitoz bölünmeyi inceleyelim hocam biraz. Evet. Mitoz bölünme hücrenin tüm vücutta gerçekleşen, yani üreme organı dışındaki, mayoz bölünme dışındaki diğer vücutta gerçekleşen bölünme çeşidi mitoz bölünme. Buradaki DNA'nın içeriğin, yani mayoz bölünmeden farkı şu: genetik bilginin birebir kopyalanması söz konusu diğer hücreye. Dolayısıyla kopyalanma işleminden sonra birbirinin tamamen aynısı iki hücre oluşmuş oluyor. Bakın, burada yine çok hassas süreçler var. Şimdi birazdan inceleyeceğiz. Bu da diğer bir görselimiz. Burada da DNA'nın birebir kopyalandığını görüyoruz bakın. İki ayrı kutuba çekiliyor kopyalama işleminden sonra. Ve o kutuplara çekildikten sonra da hücre orta kısmından tamamen bağını kopararak diğer kopyasından bölünme işlemini bitirmiş oluyor. Şimdi bizim kalbimizde, ciğerlerimizde, tüm vücudumuzda bu hücre çeşidi bu şekilde bölünüyor mitoz bölünmeyle. Burada yine çok hassas bir ayar görüyoruz bakın. Ne bu ayar? Şimdi anne karnında gelişen bebeği mitoz bölünmeyle bebek sürekli büyüyor. Organları da büyüyor, vücudu da büyüyor. Bakın, burada birbirinden habersiz, mesela kimi hücre ayakta bölünerek ayak organını büyütüyor, kimisi kalpte bölünerek kalbi büyütüyor, kimisi beyinde bölünerek beyni büyütüyor, bebeği düşünecek olursak, kimisi deriyi büyütüyor, kimisi kemiği büyütüyor. Hepsinin maşallah aynı oranda büyüdüğünü görüyoruz biz. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Yani tüm vücut büyüdü, bölündü mitoz bölünmeyle. Kalp ama daha fazla, kalp hücreleri daha fazla bölündü. Kalbimizin içimizde büyüdüğünü düşünsenize. Ne kadar rahatsızlık verirdi. Zaten bir yerden sonra hani o baskıyla beraber kalbin çalışması da bozulurdu.
Kemikler daha fazla büyüse deriyi parçalayıp çıkacak.
Deriyi parçalardı. Ya da yine kalbi düşünecek olursak, kalp büyüdükçe göndereceği kanın basıncı daha fazla olurdu. Mesela beynimizdeki hassas kılcal damarları yırtardı o basınç.
Evet.
Ya birçok ihtimal söz konusu ama böyle olmuyor. Anne karnında bir kere bakın, miyoz bölünmeyle, mitoz bölünmeyle anne karnında sürekli o bebeğin geliştiğini görüyoruz biz. Ve bu yumurta hücresiyle sperm hücresi birleşir birleşmez başlıyor. Bu iki hücre birleşir birleşmez mitoz bölünme başlıyor. Ve o bebek anne karnında sürekli bölünüyor. Sürekli bölünüyor, büyüyor. Ve bu organların çalışmasını hiçbir şekilde engellemiyor. Ayrıca tabii şuna da değinelim. Başta yumurta hücresiyle sperm hücresi birleşti, tek bir hücre oldu. Ne yaptı? Sperm hücresi içindeki genetik bilgiyi yumurta hücresine aktardı. Ve o yumurta hücresi artık tek bir hücre. Hemen mitoz bölünmeye başlıyor. Başladı mitoz bölünmeye. Düşünelim, 1 oldu, 2 oldu, 4 oldu, 8 oldu, 16 oldu, bölünüyor. Birbirinin aynısı bu hücreler. Ama vücudumuzda çok farklı hücreler var. Gözümüzün önünde saydam hücreler var. Kemiğimizde çok daha sert yapıya sahip hücreler var. Farklı farklı tırnağımızda, saçımızda farklılaşan hücreler görüyoruz. Bu hücrelerde işte tam olmaları gereken yere gidip özellikle embriyonun 6. günü başlıyor bu farklılaşma ve diğer hücreden, o tek ana hücreden farklılaşmaya başlıyorlar. Şöyle. Burada hep bir gerçekten akıllı ve şuurlu bir yönetim söz konusu. Yani bu işlemleri akıl ve şuur sahibi, çok üstün bir akıl sahibi birisi tarafından yönetilmesi gerekiyor. Yoksa bu işler o hücrelerin karar vermesiyle, o hücrelerin arasında konuşmasıyla vesaire olacak işlemler değil.
şu an. Ki en ufak bir hatada mesela 46 kromozom yerine 47 kromozom oluyor. Tabii. Down sendromu hastalığıyla evet. doğmuş oluyor kişi. Ve ya bakın 46 kromozom yerine normalde hani görünürde bilgi artışı varmış gibi de gözüküyor. 47 kromozom olduğu zaman o kişi Down sendromu hastalığıyla dünya hayatına geliyor. Ve hayatı boyunca bakıma muhtaç bir halde yaşıyor. Ve çok fazla da yaşayamıyor. 30-35'te en fazla yaşlarda Down sendromu hastası birisi hayatını kaybediyor. Şimdi mutasyon işte bu canlıya böyle bir zarar veriyor. Evrimciler diyor ki bizim bu mükemmel halimizi, işte kaşımızın yeri, hocamız geçen gün muazzam anlattı maşallah. İnsan bedeninden bahsetti. Mesela kirpiklerin orta kısmı daha uzun, kenarları daha kısa. Alt gözümüzün alt kısmındaki kirpikler genel olarak üst kısımdan da çok daha kısa. Kaşların sınırları belli. Saçların sınırları belli. Evet. Mesela kaşlar uzun, uzamıyor. Saçlar bir taraftan uzuyor. Mesela erkekte sakal var. Onun da sınırları belli. Aynı zamanda kulak yapımız var. Kulak ses toplamaya yönelik bir yapısı var kulak kepçesinin. Yani baktığımız zaman ses toplamak için yaratılmış bir organ. Sonra sesi içeri iletiyor. İşte aynı zamanda insan vücudunun yapısına baktığımız zaman işte kollar, bacakların yapısı, iç organlarımız var aynı zamanda. En önemli organlar iç bölgemizde toplanmış. Kollar, bacaklarda hayati bir organ yok, sadece kas ve kemiklerden ve yağdan oluşuyor. Yani muazzam bir şekilde Allah yaratmış insanı. Bu detayların hepsini diyor evrimciler. Şuursuz doğadaki mutasyonlar ve rastgelelikler. Random diye isimlendiriyorlar onu. Random'ın Türkçesi rastgelelik. Biz rastgelelik görmüyoruz doğada. Yani nereye baksak biraz önce mesela kurbanlık hayvanları taşıyorlardı. Onları gördüm. Böyle büyük işte inek tarzı hayvanlar vardı. Mesela işte ağız yapıları, burun yapıları, gözlerine biraz yakından baktım. Böyle plastik gibi burunları böyle. Ağız yapıları plastik gibi adeta. Muazzam, tam sınırları belli. Oradan sonra tüyler başlıyor. Tüylerin hepsi için ayrı bir DNA'sında kod var. Hepsinin uzunluğu için ayrı ayrı. Mesela bir tanesine mutasyon isabet ediyor. Bir santim sen uzayacaksın diyor. Aynı mutasyonun yanındaki tüye de mi bir santim uzayacaksın diyor. Onun yanındaki binlerce, on binlerce tüye de mi sen bir santim uzayacaksın diyor. Veyahut da başka canlılar oluyor mesela. İşte kafasındaki tüyü ayrı uzun oluyor. Sırtındaki tüyü ayrı uzun olabiliyor. Mesela aslanlarda, kaplanlarda. Şimdi baktığımız zaman mutasyonlar böyle bir şey nasıl karar versin? Ya, muazzam mesela o canlıların böyle yüzlerini inceledim biraz yakından. Hani göz yapıları ayrı güzel. İşte burun yapısı ayrı güzel. Ağız yapısı ayrı güzel. Vücudunun heybeti ayrı bir güzel. O kadar iri bir hayvan olmasına rağmen çok mülayim. İnsanların tamamen faydalanacağı şekilde yaratmış mesela Allah onları. Yani dolayısıyla estetik açısından, renk açısından hepsi muazzam. Yani üzerindeki o kendi kürkünün deseni en işte iyi modacıyı getirseniz öyle bir şey kesinlikle yapamaz. En güzel renkler, en güzel desenler de mesela böceklere bakıyoruz, diğer canlılara bakıyoruz. Hepsi muazzam. Dolayısıyla biz burada bir sanat görüyoruz. Yani her şeyi batırıp yıkan mutasyon bunu yaptı demek. Yani enteresan bir açıklama, çok garip bir açıklama.
Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz konuyla ilgili evrimcilerden bahsetmişken Richard Dawkins'in sözünü aktaralım. Çünkü bu karmaşık, kompleks sürece daha doğrusu cevap veremiyor. Bakın şöyle söylüyor. Ceninin gelişiminde de genler o kadar karmaşık ve birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki buna değinmememiz daha doğru olacak. Biraz önce o anlattığımız hücrelerin bölünmesi, tam gerektiği kadar bölünmesi, özellikle anne karnında. Tabii insan dünyaya geldikten sonra da bu şekilde devam ediyor. Ve hücrelerin farklılaşması, ya bizim tırnağımızdaki, saçımızdaki, gözümüzün önündeki hücrelerin oluşması için o hücrelerin farklılaşması gerekiyor. İşte bu farklılaşmaya, bu süreç çünkü kontrol ediliyor. Bu çok açık inşallah. Richard Dawkins'in verecek bir cevabı yok.
İnşallah.
Şimdi hücre bölünmesinden bahsetmişken hocam şunu da ekleyelim hemen. Hücrenin, çünkü DNA'nın bölünmesini bahsettik. Hücre bölünürken DNA bölünüyor. Peki sarmal halinde DNA'nın yapısını hepimiz biliyoruz. Hemen resmini de gösterelim izleyenlerimize tekrar. şu şekilde bir sarmal yapısı var. Şimdi bu yapısı bölünürken açılması gerekiyor. Düzlem haline getirilmesi gerekiyor. Hem de ortadan ikiye ayrılarak da açılması gerekiyor. Bu şekilde bir kopyalaması söz konusu. Peki bu nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. Düğüm çözme özelliğine sahip proteinlerle oluyor. Bakın helikaz proteini.
Fermuar gibi.
Evet, helikaz proteini tam hücrenin çoğalması işlemi başlayacağı zaman DNA'yı bu tutunmasına yumak halindeki iplikleri gevşetiyor. Böyle bir enzim, helikaz enzimi. Bu DNA'nın bu bağları gevşedikten sonra da başka proteinlerle de açılarak kopyalanma işlemi sağlanmış oluyor. Şimdi bir burada enzim daha devreye giriyor. Onu da hemen bahsedelim. Kromozomların uç kısımlarında telomer denen yapılar var. Bakın bu telomer denen yapılar DNA'nın çözüldüğünde uç kısımlarından çözülerek bozulmasını önlüyorlar. Yani dağılmasını önlüyorlar. O yüzden uç kısımlarda telomer denen yapılar dağılmasını da bir yandan aslında engellemiş oluyorlar. Maşallah. Ayrıldı dedik. Tam helikaz enzimi devreye girdi. Hücre DNA'nın birbirinden ayrılmasını sağladı ve DNA kopyalandı. Daha sonra tabii ki oluşan kopyalanan hücrede bu şeyin DNA'nın tekrar birleştirilmesi gerekiyor. İşte tam bu zamanda yine görevli bir enzim devreye giriyor bakın. Bu enzimin ismi ne peki? Bu enzim kohezin isimli bir protein bakın. Kohezin isimli protein tam hücre birleştirmeye başlandığında yine genetik bilgiyi, zamanlaması mükemmel, genetik bilgiyi birleştiriyor. Tekrar bunların yapışmasını sağlıyor. Evet maşallah burada gerekli enzimlerin, gerekli proteinlerin tam ihtiyaç olunan zamanda devreye girdiklerini görüyoruz. İnşallah. Bakın bizim burada bölünme işlemi gerçekleşmeyecek bir hücremiz de helikaz devreye girmiyor mesela. Nereden biliyoruz zamanlamasını? Belli ki üstün bir akıl tarafından sürekli kontrol ediliyor bu süreçler. Evet. Çünkü birçok hücrenin biz bunu şuurlu olarak yaptığını görüyoruz.
Evet.
Yani onlardaki şuuru görüyoruz daha doğrusu.
Şuurlu dediğimiz hücrelerinde bir bakıyoruz. İçi boş. Atomlardan evet. Oluştuklarını görünce ha diyoruz demek ki başka hücreyle de alakası yokmuş diyoruz evet. Yani. Ya bilimsel sonucu budur. Son derece ya siz mesela bir içi boş bir şey görseniz, içi boş bir şeyin çok büyük bir akıl gösterdiğini görseniz onunla alakalı olduğunu düşünebilir misiniz? Yani hiçbir şekilde öyle bir şey alaka kurulmaz. Yani demek ki üstün bir akıl sahibi var, yalnız biz göremiyoruz bunu. Onun vesilesiyle, onun yaratmasıyla oluyor diye anlarız. Yani bu çok böyle zorlama çıkan bir sonuç değil. Direkt ilk akla gelen sonuçtur zaten. Canlılarda nereye baksak, işte akılsız, bilgisiz, hiçbir şekilde bir bilgisi olmayan, hiçbir tecrübesi olmayan, düşünme kabiliyeti olmayan, gözü aklı olmayan, beyni olmayan hücrelerden bahsediyoruz. Bu hücrelerin de böyle bir akıl sergilemesi onlara ait olmadığını gösteriyor.
Evet ve DNA hocam Kur'an'da Allah'ın işaret ediyor. Allah Kur'an'da 1400 yıl önce bundan işaret edilmiş. Bu da bir Kur'an mucizesi. Çünkü DNA hepimizin de bildiği gibi son 100 sene içinde gerçekleşen, bulunan bir bilimsel gerçek. Bakın DNA, deoksiribonükleik asit terimi canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. İlk Mendel genetik bilimini bulmaya başladı 1865 yılında. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. Maşallah. Bakın maşallah 1865'te Mendel başladı dedik genetik bilimini araştırmaya ve bulmaya. 18. surenin 65. ayetini okuyalım şimdi. DNA harflerinin dal, nun, elif Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülüyor. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18'e 65'tir. Genetik biliminin başlangıç tarihi de 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da yani Ra, Nun, Elif harfleri 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Bakın maşallah. Kaç tane mucizeyle karşı karşıyayız. DNA 7 kez geçiyor. RNA 7 kez geçiyor. RNA ne diyoruz biz RNA? DNA'nın kopyasına RNA diyoruz. Evet. Kopyası olmuş oluyor RNA DNA'nın. Ve DNA da 7 kez geçiyor. RNA da 7 kez geçiyor. Maşallah. Maşallah. Şimdi kısa bir aramız var hocam. Ondan sonra devam edelim inşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akın hocamla beraber inşallah iman hakikatlerinden bahsettik. Hocam istersen münafıklardan bahsedelim. Çok münafıklar olur. Çünkü ağır zamanda bulunduğumuz için ağır zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirmesiyle münafıklar yine ortaya çıkacaklar. Mehdi aleyhisselamın cemaatinden çıkacaklarını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle. Daha doğrusu oradan çıkan münafıkların çok şiddetli olacaklarını bildiriyor Peygamberimiz. Bakın hadisi şerifleri aktaralım. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır buyuruyor. Çok katı bir kalbe sahip olacaklarını buradan anlıyoruz. Yani vicdanları olmayacak. Vicdansız olacaklar. Zaten müminleri ayırmak istemeleri, aralarını açmak istemeleri de bu vicdansızlıkların aslında bir göstergesi oluyor. Çünkü münafık, hocamız da daha önce söylemişti, birçok cemaati dolaşır mesela. Bir cemaatten ayrılır, başka bir cemaate katılır. Ondan ayrılır, başka bir cemaate. Buradaki amacı cemaatler arasında müminlerin aleyhine söz taşımaktır.
Fitne çıkarmak.
Fitne çıkarmaktır. Ve o cemaate girip mesela o cemaatte baş olmak ister. Hocamız bunu da söylemişti. Çünkü münafığın çok inanılmaz bir büyüklük İsteği var, gururu var. Daha doğrusu enaniyeti var. Hep kendisinin baş olmasını istiyor. Hep itaatten hiç hoşlanmaz. Hep kendisinin sözü dinlenmesini istiyor. Bunu da çok sinsice yapıyor. O yüzden cemaat cemaatte dolaşarak hem o amacını gerçekleştirmeye çalışıyor hem de diğer bir amacı olan müminlerin arasını ayırmak istiyor. Ayette de çünkü bu özellikleri belirtiliyor. Şeytandan Allah'a sınırım. İnfak etmeyin, dağılıp ayrılsınlar diyor mesela münafık. Başka insanları da böyle aklı sıra nasihat veriyor. Yani infak etmeyin, onlara harcama yapmayın. Onlar da dağılsınlar. Tabi burada yine bu ayette de münafığın zahiri bakış açısını görmüş oluruz biz. Yani münafık müminleri bir arada tutan şeyin ya da müminlerin etkili faaliyet yapmasını malla, maddiyatla doğru orantılı zannediyorlar. Halbuki alakası yok.
Allah nasip ediyor.
Tabii Allah nasip ediyor. Allah kişinin, o müminin samimiyetine göre Allah başarı yaratıyor. Ki tüm Müslüman cemaatlerinde de inşallah bu başarı görülmüş oluyor. Değil mi? İnşallah. Herkesin yapmış olduğu bir faaliyet var, bir çaba var inşallah. Burada tabii fikri çaba göstermek çok önemli. Fikri olarak cehd etmek Allah yolunda çok önemli inşallah. Çünkü Peygamberimiz ahir zamanda sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamandaki mücadele şeklinin bu şekilde olması gerektiğini bildiriyor zaten. Hazreti Mehdi aleyhisselamın bir özelliği olarak onun döneminde kimsenin burnu dahi kanamayacak buyuruyor. Demek ki tamamen fikri, temelli, bilimsel bir anlatım yapmak gerekiyor inşallah.
İnşallah.
İnsanları sadece bu şekilde uyarmak gerekiyor. Dileyen kabul ediyor, dileyen kabul etmiyor tabii. Bu evet. Konuda bir zor baskı kullanmak ne Kur'an'a uygun bir şey ne de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun bir şey.
İnşallah. Tabii münafık ve müşrik karakterinin bir özelliği de kendi nefislerinin istedikleri şeyleri sanki din emrediyormuş gibi yansıtıyorlar. Bakın bu çok önemlidir. Peygamberimizin ahir zamanda olacağını haber verdiği bir olaydır bu. Yani öyle bir zaman gelecek ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400'lü yıllarda olacağını bildiriyor zaten sene olarak da. kişilerin dini anlatırken bunu para için yapacağını bildiriyor. Aynı zamanda dini anlatan kişilerin Kur'an'dan ve Peygamberimizin uygulamalarından değil, kendi nefsinden konuşacağını bildiriyor. Bu tarz çok sayıda 70 bin sarıklı, başı tıraşlı ve sarıklı sözde sahtekar alimin çıkacağını ve Deccal'in uydularıdır diyor. Deccal'e tabi olurlar buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz gerekiyor buna. Biz Kur'an'da hangi konuda ne görüyorsak bizim için doğrusu odur. Ben de Kur'an'da ehli kitapla ilgili ayetlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda da fitne çıkarmaya çalışanlar olabiliyor. Cahilinden yapanları yine tenzih ederiz ama cahilinden yapanlar da varsa bizim anlatımlarımızın sadece bir tanesine bile denk gelseler hocamızın anlatımlarından. Zaten hemen ha demek ki Kur'an'da böyle değilmiş. Demek ki Kur'an'a göre ehli kitabı bizim sevgi göstermemiz, onların Allah'ın dinine çağırmamız gerekiyormuş diye hemen kendisini düzeltir zaten. Yine ayetlerden okuyalım inşallah. Sunumumuz var. Evet, Kur'an'da ehli kitap. Şimdi Allah ayette şeytanın aslanım ehli kitapla ilgili. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar buyuruyor. Âl-i İmrân suresi 113, 114 ve 115. ayetlerde. Demek ki hepsi bir değilmiş ehli kitabın. Allah ayette hepsi bir değil diyor. Demek ki biz hemen bunu kabul etmemiz gerekiyor Müslümanlar olarak. Eğer hepsini bir zanneden kardeşlerimiz varsa ehli kitabın, ki ben Facebook ortamında veyahut da diğer işte paylaşım sitelerindeki yorumlardan baktığımda çok dindar olduğunu, çok Müslüman ve takva olduğunu iddia eden bir kısım insanların ehli kitabın hepsinin aynı karakterde olduğunu iddia ettiğini yorumlarından görüyorum. Bu ayete göre ama Allah'ın bildirdiği ayete göre böyle değil. Onların hepsi bir değildir diyor Allah. Yani bitiyor bizim için. Doğrusu budur inşallah.
İnşallah.
Kitap ehlinden Allah'a, size indirilene, bakın Kur'an'a, kitap ehlin olup da aynı zamanda Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanan ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Demek ki bir kısım kitap ehli de Kur'an'ın hak kitabı olduğunu, aynı zamanda peygamberimizin de peygamber olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem kabul ediyor. Şu dönemde de görüyoruz zaten. Mesela hocamızın görüştüğü ehli kitaptan işte kişilerin bir kısmının şöyle dediklerine biz şahit oluyoruz. Kur'an tabii ki hak kitaptır diyorlar. Hazreti Muhammed tabii ki peygamber, kesin peygamber diyorlar. Bunlar Yahudi din alimleri bunları söyleyenler. Fakat bize Tevrat'ı koruma görevi verildiğini düşünüyoruz. O yüzden biz Yahudi din adamı olarak, Musevi din adamı olarak hayatımızı geçiriyoruz dediklerine şahit oluyoruz. Bakın Allah ayette bildirmiş. Kitap ehlinden Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösteren olarak inananlar var. Demek ki böyle bir güruh var. Bakın Kur'an'dan öğreniyoruz biz böyle bir güruh olduğunu. Aynı zamanda da şahit de oluyoruz inşallah bu tarz kişilerin olduğuna. Yine başka bir ayette Allah iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da Hristiyanları izleyenleri bulursun buyuruyor. Demek ki Hristiyanların bir kısmı veyahut da büyük çoğunluğu Müslümanları seviyorlar. Allah yine başka bir ayetinde kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. En güzel şekilde mücadele etmemiz. Yani güzel söz söyleyerek, güzel tebliğ yaparak ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Biz ehli kitapla görüşeceğiz demek ki. Allah deyin ki buyuruyor. Nasıl görüşmeden nasıl söyleyeceğiz bu ayeti? Bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuz. Ankebut suresi 46. ayet. Bizim bunu ehli kitaba söylememiz gerekiyor. Söylememiz için ne yapmamız gerekiyor? Görüşmemiz gerekiyor. Allah demek ki görüşmemizi de emrediyor inşallah. Şeytan anlatsınım. Diyor ki ey kitap ehli bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye tevhide gelin. Tek bir Allah inancına gelin diye davet ediyor yine Müslümanlar ehli kitabı. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Biz ehli kitabı bunu söyleyeceğiz. Yine söylememiz için yine görüşmemiz gerekiyor. Zaten Peygamberimiz sürekli her gün görüşüyor ehli kitapla. Yani Müslümanlar için de bir emirdir yani bu ve sünnettir. Farzdır aynı zamanda. Yine başka bir ayette kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal. Demek ki ehli kitabı yemeğe gideceğiz. Allah o şekilde buyuruyor. Sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Demek ki yemeğe davet edeceğiz. Bakın bu Hocamızın yaptığı da mesela ehli kitapla Yahudi ve Hristiyan din adamlarıyla sürekli irtibat halinde hocamız. İşte bakıyoruz ayetler zaten Allah bu şekilde buyuruyor. Hocamızın evet. da biz daha önce de sürekli söylediğimiz bir şey. Hocamızın her hareketi, her tavrı Kur'an'daki bir ayetle peygamberimizin bir uygulamasıyla tam bir uyum içerisindedir. Hiçbir şekilde Kur'an'a veyahut da sünnete, peygamberimizin sünnetine aykırı hiçbir hareketi davranışı zaten olmadığını görüyoruz. Ama bazı kısım kardeşlerimiz Kur'an'ı bilmedikleri için yobaz o peygamberimizin bildirdiği ahir zamanda çıkacak ve yanlış bir din, yobaz dini anlatacak kişilerin söylediklerini din olarak zannettikleri için bazen yanılanlar çıkabiliyor tabii. Onlar da inşallah düzelecek. Yine ayetin devamında kendilerine kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da namuslu fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak size helal kılındı. Demek ki ehli kitaptan hanımlarla da evlenebiliyoruz ki Peygamber Efendimizin de zaten sallallahu aleyhi ve sellem hem Yahudi hem Hristiyan inşallah eşleri var. Maide suresi 5. ayette. Şimdi bunu iddia eden bu yobaz güruhun nereden böyle bir şey Yahudilerle veya Hristiyanlarla neden görüşülmez? Onlarla kesinlikle dost edinemezsiniz, görüşemezsiniz dediğine baktığımızda bunu neye dayanarak söylediğiniz diye sorduğumuzda Kur'an'da öyle yazıyor diyorlar. Bakıyoruz Kur'an'da. Bakın Maide suresi 51. ayet. Detaylı inceleyelim şimdi. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları veliler edinmeyin. Allah burada veli kelimesini kullanıyor. Bazı şeylerde, meallerde dost diye de çevriliyor. Ama Arapçası velidir. Bizim için önemli olan o. Onlar birbirlerinin velileridirler. Yine velilik konusunda birbirlerinin velileridirler buyuruyor Allah. Sizden onları kim veli edinirse kuşkusuz onlardandır buyuruyor Allah. Demek ki ne yapacağız? Hristiyanları veyahut da Yahudileri veli edinmeyeceğiz. Bakın bu Allah'ın net ayetidir. Veli edinmememiz gerekiyor. Fakat veli kelimesinin manası çok önemli. Veli demek dost edinme veyahut da ona benzer arkadaş edinme, görüşmeme manasına gelmez. Hemen bakıyoruz. İnternette de çok ufak bir araştırmayla bütün kardeşlerimiz Arapça veli kelimesinin Türkçe ne manaya geldiğini bulabilirler. Bakıyoruz veli kelimesine. Hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse, sahip, malik, bir kişinin her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse. Velinin kelime manası bu. Şimdi biz zaten Müslümanlar başlarını Müslüman geçirir. Bu son derece doğal bir şeydir. Mesela hiçbir Müslüman hal ve hareketlerinden sorumlu olarak Hristiyan'ı tutmaz. Çünkü Hristiyan İncil'e göre hükmeder, Yahudi Tevrat'a göre hükmeder. Dolayısıyla bizim hal ve hareketlerimizden sorumlu olarak atayacağımız kişi Hristiyan veyahut da Yahudi olamaz. Bizim sahibimiz ve malikimiz de aynı zamanda Hristiyan ve Yahudi olamaz. Olursa Müslüman olması lazım zaten Kur'an'a göre. Bizim her türlü durum ve davranışlarımızdan sorumlu kimse de bir Yahudi ve Hristiyan olamaz. Bu hiçbir şekilde zaten Kur'an'a göre mümkün değil. Ama bu ayetten kalkıp da işte demek ki onlarla görüşmeyeceğiz, düşman olacağız gibi sonuç çıkarmak onu çıkaranın ahmaklığıdır. Yani başka bir açıklaması yok. Çünkü biz ayetlerin tamamına baktığımız zaman ehli kitapla hanımlarıyla evleniliyor. Onlara yemeğe gidiyoruz. Onlar bize yemeğe geliyor. Ondan sonra sürekli olarak tek bir Allah inancına davet ediyoruz. Sürekli olarak muhatabız ehli kitapla ve Allah'ın dinini onlara tebliğ ediyoruz. Gerçek dini tebliğ ediyoruz. Fakat ne yapıyoruz? Karşımızdaki ehli kitapsa sen bizim sahibimiz olamazsın diyoruz. Yani o sahip olamazsın. Ama başımızın üzerinde yerin var. İşte geldik, sofrayı hazırladık. Beraber yemek yiyoruz, Allah'ı anıyoruz. Ne kadar güzel. Ama benim hareketlerimden sorumlu kişi sen olamazsın. Bu son derece doğal bir şey. Allah bundan bahsediyor zaten. Allah bunu emrediyor. Ama Kur'an'da bildirilen, onlar kitaba doğru dillerini eğip bükerler. O okur göründükleri kitaptan sanasınız diye buyuruyor Allah. Yani böyle kendi kafasında oluşturduğu bir din veyahut da işine gelen bir şey oluyor. Kitaba doğru eğip büküyor. İşte dost edinmeyin diyor Kur'an'da diyor mesela böyle bir eğip bükme, dil eğip bükme hareketi yapıyor. Ha diyorlar ki demek ki görüşmemiz gerekiyor. Öyle değil bakın. Çok net anlattık yani bu. Burada çok detaylı bir şekilde ayetlerin hükümleri belli. Gösterdikleri ayetteki kelimenin manası belli. Dediğimiz gibi internetteki çok ufak 1-2 dakikalık bir araştırmayla hemen bulabilirler veli kelimesinin manasını. Bizim için Allah'ın hükümleri geçerlidir. Yani yobazların özellikle ahir zamandaki o biz 70 bin sarıklıya göre hareket edersek biz de Deccal'e tabi olmuş oluruz. Peygamberimiz yüzlerce hadisiyle bizi niye uyarıyor bu kadar tehlikeli bir durum değilse? Çok tehlikeli bir durum ki uyarıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu uyarıyı dikkate alıyoruz. Bizim Peygamberimiz. Ve bu uyarıyı dikkate aldığımızda da aklımız açılıyor, bir bakıyoruz. Allah'ın izniyle Kur'an'ın hakikatlerini görüyoruz. Yobaz ve 70 bin sarıklı diye Peygamberimizin bahsettiği kişilerin din dışı anlatımlarından etkilenmiyoruz. Bütün kardeşlerimizin de etkilenmemesi için inşallah çaba sarf ediyoruz.
İnşallah. Evet, cahilinden yapanları tenzih ederiz ama bu çok sinsice bir hareket aslında. Çünkü Kur'an'da bu şekilde deyip, değil mi, bilmeyen kişilere bu şekilde anlatım yapmak onları doğru yoldan uzaklaştırmak olmuş oluyor. O yüzden herkesin de ayetleri, Kur'an'ı çok iyi bilmesi gerekiyor. İnşallah. Ve Peygamberimiz işte bu kişileri de çok detaylı olarak sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde anlatıyor. Bakın, o hadisleri aktaralım. Halk da cahilleri kendine reis yapar. Bunlara meseleler sorulur. Onlar da ilme dayanmaksızın kendi reyleriyle fetva verirler. Yani canı o an nasıl istiyorsa o şekilde, yanlış bir şekilde karar veriyor ve aktarıyor. Böylece hem kendilerine hem de başkalarını dalalete atarlar, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şerifi, nihayet cahil bir takım insanlar kalır da kendilerine dini meseleler sorulunca onlar ilimleri olmadığı halde kendi fikirleriyle fetva verirler. Fetva verirler de hem kendileri sapıklığa düşerler hem de halkı saptırırlar, buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifinde, bakın çok önemli gerçekten. Sizin için deccalden ziyade deccal olmayanlardan korkarım. Onlar kimdir sorusuna saptıran imamlardır, buyurdu. Dediğin gibi Akın Hocam, Peygamberimiz bize uyarıyor. Ve çok başımıza gelecek bir olayı aslında anlatmış oluyor. Yani yaşanacak, bu tarz insanların çıkacağı bir durumu haber vermiş oluyor.
İnşallah.
Bu da bir tabii mucizesi Peygamberimizin maşallah. Hem ahir zaman alametlerini çok detaylı anlatıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerini detaylı olarak anlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de böyle saptırmak amaçlı ortaya çıkacak insanlardan da bahsediyor. Hem hoca görünümü çıkacak insanlardan bahsediyor, hem münafıklardan detaylı bahsediyor. Bu amaçla çıkacak insanlardan bahsediyor. Bakın, yakın gelecekte kör, sağır ve dilsiz, yani insanları kör edip doğruyu göstermeyen, sağır edip hak olanı duyurmayan ve dilsiz edip hak sözleri konuşturmayan bir takım korkunç fitneler olacaktır. Bakın, hem hakkı görmesini engelleyecek, hakkı duymasını engelleyecek, hem de haktan bahsetmesini engelleyecek demek ki bu insanlar. Bunlar kim olarak baktığımızda münafıkları görüyoruz. Yani münafık karakterli insanları görüyoruz. Bu insanlar kötülüğü yaymak istiyor, iyilikten alıkoymak istiyor. Zaten ayette bu özellikleri, bu amaçları bildiriliyor. Allah bunu bize bildiriyor. O yüzden münafık tehlikesini de uzak görmememiz gerekiyor demek ki. Münafıkların karakterlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Münafıklarla fikri mücadele yapıp onları Kur'an'la, hadis-i şeriflerle susturmamız gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Çünkü bir Mehdi'nin özelliği olacak. Biz de Mehdi'nin bu özelliğini değil mi, taklit etmemiz gerekiyor. Örnek almamız gerekiyor daha doğrusu.
İnşallah.
Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam münafıkları manen darmadağın edecek, buyuruyor.
İnşallah.
Yani tamamen münafıkları, Bediüzzaman Hazretleri de münafıkları tam susturacak bir tarzda, münafıkları da susturacağını bildiriyor Mehdi aleyhisselamın. Dolayısıyla tüm mümin kardeşlerimizin münafıklara karşı dikkatli olup onları susturacak fikri çalışmalar yapmaları gerekiyor.
İnşallah. Tabii burada hikmet konusu çok önemli. Yani Allah dilediğine hikmeti nasip ediyor inşallah. Hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir, buyuruyor. Hikmet ne oluyor? Bir olay karşısında Kur'ani ve en akılcı sonuç çıkarmadır hikmet. Yani bir mesela bir olay olur, bir karar verilmesi gerekir. Onunla ilgili en hikmetli sonuç diye mesela geçer cümlede kullanırken öyle söylenir mesela. En güzel, en doğru sonuç çıkartalım mesela hikmette. Hazreti Mehdi'de de hikmet olacak inşallah. Mesela hikmeti nasıl örneklendirebiliriz? Mesela şeyi düşünelim. İşte matematik de mesela toplama var, değil mi? Birisi oturuyor, işte 5 artı 5'in 10 olduğunu ayrı ezberliyor. Ondan sonra 10 artı 20'nin 30 olduğunu ayrı ezberliyor. İşte 40, bütün sayıların böyle toplamlarını oturup bir insanın ezberlediğini düşünün. Ya bütün sayıları derken birçok sayının toplamını ezberlediğini düşünün. Bu kişiye mesela siz kalkıp da ezberlemediği bir toplama işlemi sorarsanız afallar, cevaplayamaz onu, bilmiyorum der mesela. Bir de toplama işlemini bilen insana bakacak olursanız hiçbir şey ezberlemesi gerekmiyor. Hiçbir toplama işlemi ezberlemesi gerekmiyor. Toplama işlemini zaten bildiği için siz ona ne sorarsanız zaten size doğru toplama işleminin cevabını verir. Yani 3 artı 5 de deseniz, 3 milyon artı 5 milyon küsür de deseniz size doğru cevabı hemen verir. İşte hikmet bu şekilde. Bir de bilgi çokluğu vardır mesela. Her türlü toplama işlemini bilirsiniz. Mesela 1 milyon tane toplama işlemini ayrı ayrı ezberlersiniz. Dersiniz ki ben çok bilgiliyim toplama konusunda. Ama bir farklı bir şey sorduğunuzda cevap veremez mesela. İşte öyle yoğun bir bilgi yoktur. Peygamberlerin özelliğidir aynı zamanda bu. Hikmet vardır. Hikmet de zaten o an doğru kararı verir. Aynen bu örnekteki gibi Hazreti Mehdi de inşallah o şekilde olacak. Bu ahir zamandaki çıkacak yobaz 70 bin sarıklı da tam tersi olacak. Hikmetten yoksun olacak. Allah bir ayetinde kitap yüklü eşeklere benzetiyor. Yani böyle bilgi olarak çok yoğun bilgilere sahip olan fakat anlamını yüklenmemiş kişilerden bahsederken Allah bunu buyuruyor. Yani hikmet olmadığı zaman ne kadar bilgi bilirse bilinsin hiçbir anlamı olmuyor. Yani oradan doğru sonucu çıkarmadığın sürece bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla bu da çok önemli ahir zaman konularıyla ilgili. Ben biraz da inşallah tövbe konusundan bahsedeceğim. Çünkü Müslümanlar için her zaman açık olan bir kapı, tövbe kapısı. Yani birisi böyle din konusunda özellikle hani başka konularda yapıyorsa bilemiyoruz tabii de din konusunda inat olmaz. Yani haşa Allah'a karşı böyle çirkin bir cesaret kesinlikle olmaz. Bir insan bir şeyin doğrusunu gördüğü zaman herhangi bir konunun Kur'an'daki gerçek anlatımını doğrusunu gördüğü zaman hemen kabul etmesi gerekir. Veyahut da hayatında yanlış bir şey varsa bunu hemen doğrusunu fark ettiğinde yine düzeltip Allah'a tövbe etmesi gerekiyor. Allah da Kur'an'da tövbe ile ilgili pek çok bilgi vermiş ayetlerinde. Onlardan okuyalım biraz inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Allah tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetleri ardınca gidenler ise sizin büyük bir sapma ile sapmanızı ister. Allah insanların tövbe etmesini ve tövbeyi de kabul edeceğini bildiriyor inşallah. Yalnız nasıl bir tövbe? Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tövbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, yani bilmiyor mesela yanlış olduğunu. Mesela ehli kitabla dost, ehli kitapla görüşülebileceğini bilmiyor dinen, görüşülmesi gerektiğini. O konuda cahilliğinden, o yobaz mesela alimlerden kesinlikle mesela ehli kitapla görüşülmez diye duymuş zamanında. Fakat sonra Kur'an ayetlerine gördüğü zaman hemen kendini düzeniyor. Mesela kötülük yapanların sonra hemencecik tövbe edenlerinkidir. Yani yanlış yaptığını görürüz ama hemen tövbe ediyor. Bakın vakit de geçirmiyor. İşte Allah böylelerini tövbelerini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Nisa suresi 17. ayette. Yani bilmeden yapılan yanlışların tövbeleri kabul ediliyor inşallah. Kim tövbe eder ve salih amellerde bulunursa gerçekten o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Furkan suresi 71. ayette. Doğrusu iman edenler, imanlarından sonra inkar edenler, sonra inkarlarını arttıranlar, bunların tövbeleri kesinlikle kabul edilmez. İşte bunlar sapıkların ta kendileridir. Yani iman ediyor, sonra imanı tattıktan sonra bir de inkar ediyor, bir de onu da arttırıyor. Bu öyle kişinin de tövbesi kabul olunmuyor Allah katında. Tövbe, yine inşallah şeytan Allah'a sırrım, ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca, mesela Allah yolunda yaşamıyor ömür boyunca, tam ölüm anında ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenler ne de kafir olarak ölenler için değil. Allah böylelerin tövbesini kabul etmiyor. Zaten Firavun'un da son anda tövbe ettiğini görüyoruz. Ben Musa'nın ilahına iman ettim diyor. Evet. Allah da şimdi öyle mi buyuruyor. Yani zaten Hazreti Musa çok uzun bir süre tebliğ yapıyor ona. Kabul etmiyor, tövbe etmiyor. Bir bakıyoruz tam boğulacağı zaman Musa'nın ilahına, yani Hazreti Musa'nın bahsettiği Allah'a iman ettim diyor. Yani tek Allah inşallah. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır diyor. Yani geçen gün televizyonda gördüm. İşte kafir de olsa birisi son anda şehadet parmağını işte kaldırırsa havaya ve de tövbe ettim derse son an ölüm anında bile olsa Müslüman olarak ölürmüş. Böyle duydum gibi bir şey söyledi. Bir televizyon programındaki birisi. Demek ki öyle değilmiş. Yani son anda tam ölüm anında bir dakika kalmış ölüme. Ben tövbe ettim dediğin zaman zaten ölüm anında demek ki Allah kabul etmiyormuş. Allah o şekilde buyuruyor. Kötülük işleyip bunun ardından tövbe edenler ve iman edenler hiç şüphesiz Rabbim bundan tövbeden sonra elbette bağışlayandır, esirgeyendir. Bilmeden yanlış yapıyor, hata yapıyor, hata işliyor. Ondan sonra tövbe ediyor. Allah kabul edeceğim buyuruyor inşallah. İnşallah Allah tövbeleri çok kabul eden olduğunu çok fazla ayette bildiriyor. Fakat evet. Son anda, ölüm anında yapılan tövbe dediğimiz gibi kabul olunmayacağını Allah ayetinde bildirmiş.
Müminler için çok büyük bir nimet tövbe. Yani Allah'ın tövbe imkanı vermiş olması çok büyük bir lütuf aslında maşallah. Çünkü insan sürekli hata yapıyor. İnsanın değil mi? Allah bu şekilde yaratmış insanı. İmtihan ortamında dünyada çok dikkatli tabii mümin. Tamamen Kur'an'a göre yaşıyor. Allah'ın dediği şekilde yaşıyor. Ama zaman zaman da istemeden de olsa tam ayetlerde bildirildiği gibi hata yapabiliyor müminler de. O yüzden o hataları Allah'ın hemen kabul etmesi insana maşallah çok büyük huzur veriyor insana. Zaten mümin tövbeleri kabul etmesi inşallah. Kasti bir hata yapmıyor zaten bilerek. Kasten Allah'ın beğenmeyeceği bir tavır haşa sergilemiyor Müslüman. Evet. İstemeden bir hata yapabiliyor. Onu da zaten Allah tövbe edildiğinde hemen kabul ettiğini bildiriyor. Bu da insan için çok büyük bir lütuf müminler için maşallah. Tabii şirk aklımıza geliyor. Şirke çok dikkat etmesi gerekiyor Müslümanın, müminin. Çünkü Allah şirki kabul etmeyeceğini bildiriyor. Şirk günahını kabul etmeyeceğini, tövbesini kabul etmeyeceğini bildiriyor ayetlerde. O yüzden Müslümanın şirk içine hiçbir şekilde girmemesi gerekiyor. Şirk de bir şeyi Allah'ı sever gibi sevmek. Haşa. Allah'la ortak düzeyde tutmak. Haşa. Değil. Allah'tan korkar gibi korkmak bir şeyden. Haşa. Bunlar şirk bildiğimiz gibi. O yüzden insanın da Müslümanların şirkten çok sakınmaları gerekiyor. Uzak tutmaları gerekiyor. Kendilerini inşallah. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu biraz önce bahsettiğimiz ağır zamanda çıkacak olan art niyetli olan alimlerden, cahil sözlü alimlerden bahsediyor. Bakın şöyle buyuruyor. Hazreti Ömer radıyallahu an bu ümmet hakkında en çok korktuğum ilim sahibi olan münafıktır buyurarak en büyük endişesini dile getirir. Bilgili münafık nasıl olur sorusuna dilleriyle alim, kalp ve amelleriyle cahil olmakla şeklinde cevap verir. Hazreti Ömer bunu bildiriyor. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Dilleri de baldan daha tatlıdır. Ancak kalpleri kurtlarınkinden vahşidir. Başka bir hadisinde de Kur'an'ı dinin boğazlarından aşağı geçmeyecek olduğunu bildiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarda. Yani biz münafıklara baktığımızda bakın Hazreti Ömer de bildiriyor. Çok ilim sahibi olduklarını görüyoruz münafıkların. Kimi münafığın tabi? Münafık, biraz önceki verdiğin hikmet örneği gibi Akın Hocam, münafık çok fazla kitap okuyor, çok fazla bilgi sahibi oluyor ama bu bilgisini insanları Allah'tan, dinden uzaklaştırmak için kullanıyor. Bunu görüyoruz biz münafıklarda. Münafık sürekli ne kadar bilgili olduğunu, bilgi sahibi olduğunu gösterir aslında konuşmaları. Çünkü Allah ayetinde şeytandan Allah sanırım konuştukları zaman da onları dinlersin buyuruyor. Ya bu insanlar hakikaten kalpleri aslında münafık olan bu insanlar geldiğinde onlar dinleniyor. Bilgi sahibi olmuş oluyorlar. Ama kalplerine bakacak olursak, Tabii kalbine bakma imkanımız yok bizim dünyada. Ama Allah bunu bildiriyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiriyor. Kalplerinde işte iman etmediklerini görüyoruz.
Evet.
Ve tek kaldıklarında da ibadet etmediklerini görüyoruz.
İnşallah.
Ayrıca müminlerin yanındayken de çeşitli şekillerde bunu açıklığa kavuşturuyorlar ellerinde olmadan. Allah'ı çok azanarlar buyuruyor Allah bir ayetinde, şeytandan Allah'a sınırım. Başka bir ayetinde şeytandan Allah'a sınırım namazı isteksizce gelirler buyuruyor. Münafıklarda da bu özellikleri görüyoruz.
İnşallah. Tabii şunu da ekleyelim. Hani şirk içerisinde bir insan farkında olmadan bir ömür geçirmiş olabilir. Bunu eğer fark ederse, fark ettiği anda yaptığı tövbe Allah'ın izniyle, Allah en doğrusu bilir, kabul edilir. Ama şirk içerisinde ölürse Allah bunu kabul etmeyeceğini buyuruyor kesinlikle.
Evet.
Yani yaşamı boyunca belki şirk içinde olmayabilir bir insan. Allah'a teslim olmuş olabilir ama günaha giriyor olabilir başka konularda. Allah onları affederim buyuruyor, affedebilirim buyuruyor. Ama şirk içerisinde bir insan ölürse ahirette bunu affetmeyeceğini bildiriyor. İnşallah, çünkü Peygamberimiz döneminde de zaten Peygamberimiz geldiğinde o dönemde sahabelerin zaten hepsi şirk içerisindeydi. Yani birçoğu şirk içerisindeydi. Peygamberimizin dini tebliğiyle baktılar ve tövbe ettiler. Hepsi Allah'ın izniyle. Birçoğu, çok büyük bir bölüm inşallah, hepsi inşallah şirkten kurtuldu. Tam kesin bilgide iman ettiler inşallah.
Evet hocam, Nisa suresinin 116. ayetini okuyalım. Şeytandan Allah'a sınırım. Hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz.
İnşallah.
Bunun dışında kalanlar ise onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.
İnşallah, elhamdülillah.
İnşallah.
Biraz da Kur'an'ın yeterliliğinden bahsedelim, münafıklardan bahsetmişken.
Evet.
Kızdıkları konulardan, kendilerince tabii onların kızması bir şey ifade etmez de, en sinirlendikleri konulardan bir tanesi Kur'an'ın yeterliliği. Kur'an'da Allah'ın her şeyi anlatmış olması insanlar için ve Peygamberimizin de sadece Kur'an'a uyuyor olması. Bunu anlattığımız zaman bu müşrik ve münafık takımının böyle bayağı bir tansiyonlarında değişiklik olduğunu görüyoruz. O yüzden anlatalım inşallah. Enam suresi 114. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Allah'tan başka bir hüküm koyucu mu arayayım buyuruyor inşallah ayette. Yani Allah'tan başka bizim için hüküm koyucu yok. Allah ayette o şekilde bildirmiş. Peygamberimizin uygulamaları tamamı da Allah'ın koyduğu hükümler üzerindedir zaten inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık buyuruyor Allah. Enam suresi 38. ayette. Bakın, kitapta, Kur'an'da hiçbir şeyi noksan bırakmadık buyuruyor Allah. O zaman bize birisi kalkıp da Kur'an'da her şey yazar mı canım? Kur'an'da her şey geçebilir mi gibi bir şey diyorsa bu ayeti hatırlatacağız. İman et, buna iman edemiyorum diyorsa o zaman tövbe et, şehadet getireceğiz Müslüman olmak istiyorsan. İman edeceksen ilk başta bir tövbe et. Sonra da bir şehadet getir. Sonra da ayeti kabul ettiğini söyle ki tekrar Müslüman olasın diyeceğiz. Size bütün durumlarınızı kapsayan, zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Enbiya suresi 10. ayet. Bütün durumlarımızı kapsıyor inşallah Kur'an. Şeytan Allah'a sığınırım. Bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Bakın, her örnekten çeşit çeşit açıklama buyurduk diyor Allah ayette. Yani her örnek var. Her örnekle ilgili çeşit çeşit açıklamalar var. Demek ki Kur'an'da her şey var inşallah. Kehf suresi 54. ayet. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Tas tamamdır dediğim zaman münafıkların böyle bir içine bir titreme geliyor. Yani Kur'an'ın tamam olduğu, tas tamam olduğu, hatta Allah tamamdır da demiyor, vurgulayarak tas tamamdır buyuruyor ayetinde. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Hurafe, herkes uydurur zaten hurafe. İşte falanca kişiden falanca kişinin şöyle bir şey yaptığı rivayet olunuyor. Kur'an'a göre bakıyoruz. Kur'an'a tam tezat bir şey söylediği şey. Peygamberimizle de alakası yok. Birisinin şöyle yapmış ama Kur'an'daki Allah'ın ayeti o şekilde buyurmuyor. Allah o şekilde buyurmuyor ayette. Olsun, falanca kişinin rivayeti daha mı iyi bileceksin gibi bir açıklama. Müslüman için geçerli bir açıklama değil. Yani ikna olmaz Müslüman öyle bir şeyle. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, bakın her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. her şeyi açıkladığını bildiriyor Allah Kur'an'da. Müslümanlar için bir hidayet olduğunu, bir rahmet olduğunu bildiriyor. Bir yol gösterici olduğu zaten Kur'an'da sürekli geçiyor. Yol göstermesi için onu biz anlayarak okumamız gerekiyor. Demek ki Türkçe olarak okuyacağız ve anlayacağız Kur'an'ı. Yoksa bize yol göstermesini bekleyemeyiz. Anlamayacağımız şekilde okursak eğer. Tabi Arapçası Kur'an'ın ayrı bir güzel maşallah. Bu yayınlarda da sürekli okunuyor. Muazzam bir ahenk var, muazzam bir müziği var maşallah. Böyle cümlelerin bitişleri hep ard arda geldiği zaman insanın böyle ruhunu okşuyor adeta. Ve araştırmacılar da, dil bilimciler de mesela nunla biten çok fazla ayet var ve üst üste bu kadar nunla bitmesi mümkün değil diyorlar. Yani bir insan sözü olması mümkün değil diyorlar. Dikkat edersek Arapçada hep birçok surede nunla bitiyor. Yani insan yazması olması, sırf bu kadar üst üste anlamlı cümlelerin nunla bitiyor olması dahi insan sözü olamayacağını bize gösterir diyorlar. Bakın sadece şu özelliği bile, bu özelliği bile inşallah. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir. Doğru yola iletmesi için yine okumamız gerekiyor. Ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Müjdeyi almamız için yine okumamız gerekiyor. İsra suresi 9. ayette. İnşallah pek çok ayet var tabii. Kur'an'ın yeterliliği, Allah'ın Kur'an'da bütün konuları anlattığı ile ilgili pek çok ayet bulunuyor. Peygamberimizin yaşantısı da zaten tamamen Kur'an'da. İnşallah.
İnşallah. Evet, münafıkların o zaman ilgili özelliklerinden aktarmaya devam edelim. Bakın Zuhruf suresinin 36. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Kim Rahman olan Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz bir şeytanı onun üzerine kabukla bağlattırırız. Artık bu onun bir yakın dostudur. Bakın münafıkları da biz baktığımızda münafık karakterine, münafığın o kalbindeki katılaşmanın, tam ayette bildirildiği gibi kabuğun zamanla arttığını görüyoruz. Münafık küçük gibi gözüken tavizlerle dinden uzaklaşmaya başlıyor. Evet. Allah'ın emirlerine yavaş yavaş uygulamamaya başlıyor. Bakın Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse, Allah'ın zikrini görmezlikten gelmeye başlıyor. Allah'ı anmaya önem vermemeye başlıyor, haşa. Çünkü Allah en büyük iş Allah'ı zikretmektir buyuruyor bir ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. En büyük işi görmezlikten gelmeye başlıyor. Tavizler vermeye başlıyor. Vicdan tadı tabii körelmiş oluyor yavaş yavaş. Allah çünkü kabukla bağlandığını söylüyor. Ve bu kabuğun gittikçe arttığını görüyoruz biz. En son ne oluyor? İşte şeytanın tamamen kontrolüne giriyor. Bakın Allah onun bir yakın dostudur buyuruyor. Şeytanla dost oluyor. Kafirlerle dost oluyor. Diğer münafıklarla dost oluyor. Onlardan zevk almaya başlıyor. Müminleri tanıyorken, müminlerin güzel ahlakına şahitken onlardan bu sefer hoşlanmaya başlıyor. Daha önce iman etmekten zevk alırken, çünkü iman hep inkar edenler de var. Biraz önce ayeti okuduk. İnkar etmekten zevk almaya başlıyor. Tabii mümin bu ayet üzerine ve bu durumlar üzerine çok korkması gerekiyor Allah'tan. Allah'a çok dua etmesi gerekiyor. Çünkü hidayet Allah'ın elinde. Allah sen sevdiğini hidayete erdirecek değilsin buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. İmanı sevdirip inkarı çirkin gösteren Allah. İnsana bunu dileyen, bunu veren Allah. Bu durumu değiştiren de tekrar Allah oluyor. Allah'ın dilemesiyle bu durum değişebiliyor. O yüzden insan iman için, iman etmesi için çok fazla şükretmesi gerekiyor. Sürekli şükretmesi gerekiyor inşallah. Bakın bu şeytanın kontrolüne girdiklerinden bahsettik. Şeytanın dostu olduğunu bahsettik. Tabii şeytanla benzeşen çok özelliği var münafığın. Bu özelliklerinden biri de enaniyetli olması. İsra suresinin 61. ayetinde şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde etmişlerdi. Demişti ki bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim? Şeytanın hemen büyüklenmesini görüyoruz burada. Kafasında bir kıstas koymuş şeytan ve kendisi ateşten olduğu için, Hazreti Adem çamurdan olduğu için bunu bir büyüklenme sebebi olarak görüyor ve büyükleniyor. Münafıklarda da işte bu büyüklenmeyi biz görüyoruz. Bakın çeşitli örnekler var ayetlerde, onları aktaralım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Zuhruf suresinin 31. ayeti. Ve dediler ki bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi? Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde münafıklar vardı. Bu münafıklarda birçok ayetten bahsediliyor, ayette bahsediliyor. Bakın işte bir bahsedildiği ayette bu. Münafıklar ne diyor burada? Ya diyor haşa tabii. Peygamber diyor sıradan bir insan diyor. Kitap ona mı indirildi diyor. İki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi diyor. Yani belki siyasi olarak yüksek olan bir kişiye indirmesini bekliyorlar. Belki başka bir özelliğiyle, belki zenginlik olarak çok zengin olan birine indirmesini bekliyorlar. Münafığın kıstasları hep bu işte. Evet. Bunu kıstas alıyor münafık. Takvaya kıstas almıyor. Bakın Furkan suresinin 7. ayetinde de şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki bu elçi ne oluyor ki? Yemek yemekte ve pazarlarda dolaşmaktadır. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olarak bir melek olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Haşa, burada küstah bir üslupları var tabii Allah'a karşı. Ve yine burada şaşırıyorlar. Ya bu elçi pazarlarda dolaşıyor, yemek yiyor. Bizim beklediğimiz birisi değil diyorlar burada. Değil mi? Yani biz üstün özellikler gösteren, hani insandan daha üstün özellikler gösteren, melek gibi, yanında bir melek olan ya da melek gibi aklımızın almayacağı, olağanüstü özellikler gösteren bir insanı bekliyoruz diyorlar. Ama Allah'ın sünneti gereği zaten, adetullahı gereği böyle bir insan göndermiyor Allah. Çünkü öyle bir durumda herkes iman edecek zaten. Müslümanların, müminlerin bir kıymeti daha azalacak. Allah normal bir insan gibi gönderip diğer insanlardan aynı olan, tabii fiziksel olarak aynı oluyor. Ama o kişinin, peygamberlerin imanı çok daha üstün oluyor. Evet. Allah'ı her an Allah'ı bırakmıyorlar bir kere. Allah'la sürekli bir bağlantı içindeler. Bakın Hazreti Musa'yı Firavun ordusu sıkıştırıyor. Rabbim benimle beraberdir diyor. Ateş görüyor, gidiyor oraya. Değil mi? Rabbimden bir işarettir diye gidiyor. Sürekli Allah'a çok yakın olduklarını, Allah'la bağlantı halinde olduklarını, dolayısıyla imanların çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama münafıklar tabi bu gözle bakmaktan yoksun olan insanlar. Ne gözle bakıyor? Şimdi malına bakıyor, mülküne bakıyor. Ya da başka bir makam mevki arıyor. Aa diyor, biz böyle birisini beklememiştik diyor. Bu ahir zamanda da olacak işte. Nitekim Cübbeli Ahmet de videolarında bunu söylüyor. Bakacak diyor, işine gelmeyecek diyor o kişi. Evet. Hazreti Mehdi'ye. Bu yüzden insanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan uzak duracaklarını, ona iman etmeyeceklerini söylüyor. Gerçekten de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu hadislerinde bildiriyor. Birçok kişinin işine gelmeyeceği için, aa beklediğimiz kişi bu değil diyecekleri için iman etmeyecekler Hazreti Mehdi'ye. Evet.
Tabii peygamberlerin genel özelliği o. Yani peygamberliği bir anda peygamber olarak buluyorlar kendilerini. Yani asırlarının kendileri din adamı olmuyor peygamberler. Yani başka bir işle uğraşıyorlar. Belki din konusuyla da çok ilgilenmiyor olabiliyorlar. Allah'ın varlığını üzerinde düşünüyorlar sadece. Veyahut da işte o tarz tefekkürleri olabiliyor ama dinin içerisinde o devrin bütün din kitaplarını bitirmiş ondan mesela Peygamberimiz geldiğinde bir Hristiyan din adamı değildi mesela. Yani din konusunda bilgisi olan, bir dinler konusunda bilgisi olan birisiydi, bir insandı. Mübarek bir insandı. Allah bir anda peygamberlik verdi ve peygamber oldu. Mesela Hazreti Musa'ya bakıyoruz. Normalde Firavun'un yanında yetişmiş, yanlışlıkla birisini öldürmesine sebep olmuş birisiyken bir anda ateş görüyor ve yanına gittiği zaman elindeki asayı at diyor Allah. Ateşten sesleniyor ve elindeki asayı atıyor, yılan oluyor. Kaçmaya başlıyor mesela Hazreti Musa. Korkup kaçıyor. Allah korkma gel diyor. Benim yanımda bulunan elçiler korkmaz buyuruyor. Hazreti Musa geliyor. Çok heyecanlı. Yani Allah'la aralarındaki konuşmadan baktığımız zaman zaten hani imanı yeni anlamaya başlamış birisi olduğunu zaten görüyoruz. Yani Allah dilediğini seçiyor ve peygamber olarak kılıyor bir anda.
Evet.
Dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir buyuruyor Allah ayetinde. Yani Hazreti Mehdi'de de yine aynı şekilde olacağını biz hadislerden biliyoruz. Allah bir gecede ona Cübbeli Ahmet'i yine anlatımıyla söyleyeyim. Bir gecede Mehdi'liği elverişli kılar diyor mesela Cübbeli Ahmet. Tabi hadislerden yola çıkarak söylüyor onu. Bir gecede ıslah eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir anda oluyor demek ki. Ne mesela asrının din adamı olduğunu görüyoruz peygamberlerin. Ne yoğun bir din eğitimi aldıklarını görüyoruz peygamberlerin. Hiçbir şekilde böyle bir durum yok. Allah bir anda sen peygambersin diyor bundan sonra. Ve kavmine benim varlığımı anlatacaksın ve ayetleri anlatacaksın buyuruyor. Ve peygamberler bir anda kendilerini peygamber olarak bulup göreve başlıyorlar. Aynı şey tabii bütün her peygamberler için geçerli olduğu gibi Hazreti Mehdi için de geçerli. Hazreti Mehdi'nin de biz inşallah bu şekilde olacağını hadislerden ve ayetlerden, işaret-i manadaki ayetlerden anlıyoruz net bir şekilde. Görüyoruz.
Evet inşallah. Diğer ayetleri okuyalım hocam istersen. İlgili ayetleri inşallah. Bakın yine münafıkların çok büyük bir özelliği. Biraz önce de bahsettik zaten. Bakara suresinin 11 ve 12. ayetinde yer alıyor.
Bu arada Allah çalıdan sesleniyor. Bunu yanlış söylemiş olmayalım.
Evet inşallah.
Ateşten de çalıdan sesleniyor şu an.
İnşallah. Şeytanların Allah'a sınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değillerdir buyuruyor Allah. Bakara suresinin 11 ve 12. ayetinde. Münafıklara baktığımızda da işte bunu görüyoruz. Münafık ne yapıyor? Bir kere müminlerin yanından ayrılması da bakın çok sinsice oluyor münafığın. Münafık ben iman etmiyorum. İşte sizin yanınızdan gideceğim şimdi iman etmemeye başlayacağım.
Dinsiz olacağım
İnkar demiyor. İçinde bir hayat yaşayacağım. Dinsiz bir hayat yaşayacağım demiyor. Ben diyor sizden daha doğru uygulayacağım diyor dini.
Evet.
Sizin yaptığınız yanlışları ben yapmayacağım diyor. Islah etmek istiyorum ben diyor insanları. Yeryüzünde ıslah etmek istiyorum yeryüzünü diyor.
Evet.
Bu amaçla ayrılıyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zamandaki münafıklar ne yaptılar? Ayrı bir mescid açtılar. Biz burada dini daha... Bakın aynısını uyguladılar. Burada dini daha doğru uyguluyoruz dediler. Başka müminleri kandırmaya çalıştılar. Buraya gelin dediler. Biz burada daha doğru uyguluyoruz dinini dediler. Bu şekilde bir taktik izliyor işte münafık. Bu da çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir şey. Tabii Müslümanların, müminlerin imtihan konusu olmuş oluyor bu. Mümin orada aklıyla, ferasetiyle, imanıyla doğruyu seçiyor inşallah.
İnşallah.
Bunun için de dua etmesi, şükretmesi gerekiyor.
Tabii ahirette de durumları inşallah belli. Ahirette bir ayet okuyayım inşallah. Şeytanın onlara aslında bunu vaat ettiğini bildiriyor Allah. Nisa suresi 120. ayette. Şeytan onlara vaatler ediyor. Onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Kuruntu içinde olur münafık. Sürekli kuruntudadır. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez buyuruyor Allah. Yine şeytan yapacağı şeyi söylerken ayette bildirilmiş şeytanın kendi dilinden yapacağı şey. Onları ne olursa olsun şaşırtıp saptıracağım. En olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim. Bu bir Arapça deyim, boş işlerle uğraşmak manasındadır. Şu anda zaten görüyoruz yani. İnsanların bir kısmı belki de birçoğu. Ya tamamen boş işlerle uğraştıklarını görüyoruz. Hiç ne dünyalarına ne de ahiretlerine fayda vermeyecek işlerle uğraştığını görüyoruz. Bunu da şeytanın emrettiğini biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, veli edinirse kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır buyuruyor Allah ayetinde.
Evet, süremizin sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar akşam 8'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.